Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Eksik olmayın.
Bugün yine geçmişe döneceğiz sizinle birlikte. Paylaşacaklarımız var, konuşacaklarımız var. Bir yandan tarih konuşuyoruz. Bir yandan tabii hep böyle başlıkları değil de galiba biraz satır aralarını da konuşuyoruz. Özellikle de o satır araları tarihin o büyük başlıklarından bazen daha çok ilgi çekiyor.
Evet, ben yazılarımda ve programlarımda daha ziyade herkesin bildiği şahsiyetlerden ve hadiselerden değil, sizin işaret ettiğiniz gibi satır aralarından, insanların çok bilmediği sosyal hayata dair veya tarihi şahsiyetlerin karakterlerine dair detaylar üzerinde durmayı seviyorum. Yani bu insan nasıl bir insandı? Bu adamın tarihe katkısı nedir veya zararı nedir? Hı hı. Bu gibi şeyler üzerinde durmayı tercih ediyorum. Veya mesela ne değişti? Daha önce nasıldı? Bunun nasıl tesirleri oldu? Benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü onun dışındaki malumatlar zaten tarih kaynaklarına geçmiş. İnsanlar buna bugün kolayca ulaşmaya kadirler. Yani savaşlar, anlaşmalar, bunları kronolojik olarak çok güzel tespit etmek, katiye yakın bir şekilde öğrenmek mümkün. Ama bu kısım insanlar için çok malum değil. Onun için biraz böyle eşelemek icap ediyor tarihi. Biraz da tehlikeli tabii, yani arkeolojik kazı her zaman sizi
istediğiniz sonucu
vermeyebilir. Yani böyle de bir risk var elbette. Evet.
Biz bugün Sultan 3. Mehmet'i konuşacağız. Hangi döneme gidiyoruz?
Evet. Sultan 3. Mehmet Osmanlı padişahlarının içinde öyle çok da parlak olmayan bir şahsiyettir. Yani Osmanlı padişahları deyince çok kişinin aklına Sultan 3. Mehmet gelmez. Gelmemesi tabidir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin kemal devrinde artık. Yani Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı Devleti kemale ulaşmış. Ve bu kemal devresi uzun bir zaman devam etmiş. Dolayısıyla bu Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra gelen padişahların hemen hepsi Kanuni Sultan Süleyman ve önceki padişahların gölgesinde kalmıştır. İlk 10 padişah, yani devletin kurucusu olan Osman Gazi'den Kanuni Sultan Süleyman'a kadar olan 10 padişah bir devlet kurmuş, bu devleti büyütmüş, onu imparatorluk haline getirmiş. Her biri deha sahibi, devlet adamlığında, efendim, diplomaside, savaş kahramanlığında, şairlikte ön planda olan şahsiyetler. Bunu bütün tarihçiler söyler. Ondan sonra gelenler ne kadar yüksek şahsiyette olurlarsa olsunlar, bir kere bunları geçemedikleri müddetçe tarihte parlak bir isim, parlak bir şöhret kazanmamışlardır. Bunlardan bir tanesi Sultan II. Selim'dir. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu. Onun oğlu Sultan 3. Murat'tır. Ve onun oğlu Sultan 3. Mehmet'tir. Kısa zaten padişahlık devreleri var. Bunların üçü de çok uzun zaman padişahlık yapmış değiller. Ve dediğim gibi Osmanlı Devleti'nin yükselme devri diye bilinen, bu yükselme devri Osmanlı Devleti'nin siyasi hakimiyetini kastediyor. Yani yoksa ondan sonra da Osmanlı Devleti güçlü bir devlettir ama bu zamanda artık Avrupa'nın ortasına kadar siyasi hakimiyetini kurmuş, hazinesi dolu, ordusu dünyanın en güçlü ordusu olan bir devir. Sultan 3. Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra gelen 3. padişah, yani 13. Osmanlı padişahıdır. Ve 72. halife oluyor, Müslümanların halifesi. Sultan 3. Murad'ın oğlu. Sultan 3. Murad, Sultan 2. Selim'in oğlu. Sultan 2. Selim, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu. Kanuni Sultan Süleyman vefat ettiği sene Macaristan seferine çıkmıştı. Zigetvar seferine çıkmıştı. Ve Zigetvar seferinde vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman vefat etmeden önce İstanbul'dan aldığı son haber, torunu Sultan, o zaman Şehzade Murat, onun bir oğlu olduğuydu. Ve ona dedesi Fatih Sultan Mehmet'in ismini verdi. Yani Şehzade Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman'ın vefat ettiği sene 1566'da dünyaya geldi. Ve dedesi kendisini görmedi ama ismini dedesi verdi. Demek ki kendisinden çok şeyler umuluyordu. Tahta çıkması kuvvetle muhtemel olduğu için iyi bir tahsil gördü. Osmanlı padişahlarının hemen hepsi entelektüeldir. Bazıları çok daha. Bu Sultan 3. Mehmet de o okumaya çok meraklı olan, ilme çok meraklı olan padişahlardandır. Sünnet düğünü dillere destan olmuştur. Osmanlı tarihinde şehzadelerin sünnet edilmesi başlı başına bir merasimdir, sosyal ihtifal. Bu merasimde bazen bir, bazen birkaç şehzade sünnet edilir. İstanbul halkının pek çoğu, fakir çocuklar bu sünnet merasimine iştirak edilir. Yüzlerce çocuk sünnet ettirilir. ve çok tantaralı düğünler yapılır. Şimdi günümüz zaviyesinden bakınca tantanalı düğünler insanları biraz böyle irite edebilir. Hı hı. Aslında insanlar tantanayı sever. Birincisi monarşilerde tantana monarşinin en mühim unsurudur. Yani bütün monarşilerde ihtifaller, merasimler, gösteriş, kıymetli elbiseler bunlar olur. Bu bir kere vazgeçilmez sembollerdendir. İkincisi bu sünnet düğünleri ve evlenme düğünleri. Eskiden düğünün başına mutlaka bir sıfat getirilirdi. Evlenme düğünü mü, sünnet düğünü mü? Sünnet düğünü malum, evlenme düğünü de şimdi düğün deyince sadece evlenme düğünü anlaşılıyor.
Sünnet deyince düğün sünnet değil de sünnet,
sünnet deniyor ve öbürüne de düğün deniyor. Şimdi bunlar o kadar tantanalı olurdu ki böyle hokkabazlar, merasimler günlerce sürer, insanlara yemekler, hediyeler. Yani hayatın çok sıkıcı olduğu bir zamanda bu hayatı renklendiren belli anlardandır. Yani bayramlar gibi, belli günler gibi bunlar da insanların biraz böyle neşelendiği, deşarj olduğu zamanlar.
Bir de sokağa yansıyan tarafı da çok bu tür merasimlerin.
Çoğu sokakta cereyan ediyor, meydanlarda, sokaklarda. Yani halk bizatihi bu sünnet düğününe iştirak ediyor. Yani mesele sadece bir şehzadenin sünnet edilmesi değil, bu şehzadenin sünnetiyle beraber saltanat ve hanedanın sosyal vecibelerini, sosyal mesuliyetlerini, sorumluluklarını yerine getirdiği bir de siyasi gövde gösterisidir aslında sünnet düğünü. Bu Sultan Mehmet'in, Şehzade Mehmet'in sünnet düğünü minyatürlerle tasvir edilmiş, surnamelerle kitaplara geçmiş. Bu bizim için bu zaman mühim bir kaynaktır.
Evet.
O zamanki İstanbul sokakları ve binalarından tutun İstanbul halkının kıyafetlerine kadar hepsi bu surnamelerde var.
Hatta bu minyatürlerden hareketle o dönemin sosyal hayatının nasıl olduğu, eğlencelerin nasıl yapıldığı, kimin nasıl giyindiği.
Evet, uzun perspektifte de bu düğün ve bu düğüne dair eserler tarihçilerin mühim kaynağı olmuştur. Sünnet edildikten sonra adet üzere Manisa'ya Sancakbeyliğine gönderildi. Daha önce de söylemiştik. Osmanlı şehzadeleri 10-12 yaşına gelince, şimdikiler belki bunu küçük görebilir ama eskiden ömürlerin kısa olduğu zamanlarda 10-12 yaş bir erkek için, 8-10 yaşta bir kız için bir olgunluk yaşının neredeyse başlangıcıdır. Annesiyle beraber bir sancağa gönderilir. Tabii ne kadar olsa çocuk, yanında lalası bulunur. Eskiden şehzadeler ve saraya alınan, yetiştirilmek üzere alınan çocuklara bir lala tayin edilirdi. Lalaları bugünkü koçlar gibi,
eğitim
koçu gibi düşünebilirsiniz. Oturmasını, kalkmasını, konuşmasını, dini terbiyesinden tutun, sosyal tavırlarına kadar, adab-ı maşerete kadar, devlet bilgisine kadar her şeyi öğreten bir devlet adamıdır.
Neredeyse 24 saati birlikte geçiriyorlar ve sonra da eğer tahta geçerse onunla beraber geçiyor.
Bu lalaları böyle yaşlı başlı adamlar olarak düşünmeyin. Yani 20-25 yaşında genç bunlar kişilerdir. Yani bir çocuğun da
dilinden. Neye göre belirlenir mesela?
Padişah seçer.
Kendisi.
Evet, padişah seçer. Lala olanları padişah seçer. Bunlar da sadece bu bilgi değil. Aynı zamanda bir şehzadeyle veya bir gençle uğraşabilecek maharetin de olması lazım. Herkes biliyorsunuz bu şimdiki tabirle sosyal iletişimi beceremiyor.
Bilir ama öğretemeyebilir.
Öğretemeyebilir. Bunlara dikkat ederler. Onun için Osmanlı tarihinde Lala Mehmet Paşa, Lala Mustafa Paşa diye başında lala olanların hemen hepsi bu şekilde gelmiştir. Yükselme devri padişahlarının çoğu mesela Bayezid Paşa Çelebi Sultan Mehmet'in lalasıydı. Çelebi Sultan Mehmet saltanatı boyunca onu sadrazamlıktan ayırmamıştır. Böyle bir fonksiyonu var. Lala çocuğu şehzadeyi yetiştiriyor. Onunla beraber sancağa gidiyor. Sancakta bir nevi aslında fiili vali laladır. Hı hı. Resmen şehzade olsa bile. Şehzade padişah olmak üzere memlekete geldiğinde lalasını da yanında getiriyor. Sultan 3. Mehmet Manisa'ya gönderilmiştir. Sancağa çıkarılan son şehzadedir. Ondan sonra Osmanlı siyasi ananesinde bir kırılma, bir inhiraf yaşanmıştır. Ve hiçbir şehzade sancağa gönderilmemiştir. Çünkü Sultan 3. Mehmet padişah olduğu zaman şehzadeler sancağa gidemeyecek kadar küçüklerdi. Hı hı. Zaten vefatında en büyüğü 14 yaşındaydı. Birazdan belki.
Zaten birazdan onu da konuşacağız. Hani neden tarihe geçtiğini
bundan
de.
Bundan dolayı hiç gönderilmemişti. Ve ondan sonra da Osmanlı siyasi ananesi değişti. Tahta artık babadan oğula değil de padişahın ailenin en yaşlısı geçmeye başladı. Ondan sonra zaten sancağa gönderilme adeti de kalktı.
Bir anlamı kalmadı.
Kalmadı.
Çünkü,
evet. Sarayda kaldı şehzadeler. Bütün dünyada da ama artık bu trend vardır yani. Osmanlı'da da devir değişmiştir. Sultan 3. Mehmet'in böyle bir hususiyeti var. Sultan 3. Mehmet babasının vefatı üzerine 1595 senesinde tahta geçti. 29 yaşında oluyor değil mi? 1566'da doğduğuna göre tahta geçtiğinde memleketi bir gayelinin içinde buldu. Birkaç senedir devam eden Osmanlı-Avusturya harpleri var. Osmanlı Devleti'nin ezeli düşmanı Almanlardır. Asırlar boyunca Almanlarla Osmanlıları Balkanlardan öteye, Balkanların tabii sınırından öteye geçmesinler diye ki Macaristan, Hırvatistan, Erdel bunları kastediyoruz ve Viyana geçmesin diye devamlı surette onlarla çarpışmışlardır.
O dönemin en güçlüsü ve olduğu tabii. Için.
Tabii, Almanya yok ama o zaman Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu var, kastettiğimiz budur. Hı-hı. Ondan sonra biliyorsunuz Rusya'ya dönmüştür İbre 18. asırda. Alman harplerin içinde buldu. Bu harpler maalesef bürokratların birbirini çekememesi ve zamanın sadrazamı Sinan Paşa ki iyi bir devlet adamı kötü bir asker olarak tasvir edilir. Hatta doğrusunu söylemek gerekirse Osmanlı tarihinin en uğursuz şahsiyetlerinden birisi kabul edilir.
Uğursuzluk pek.
Buradaki uğursuzluktan kastım yani hep her yaptığı işten bir mazarrat doğmuştur. Biraz daha anlatacağız zaten. Tedbirsiz hareketleri, kibirli tavırları, geçimsiz tabiatı var. Tecrübesine binaen ve bilemediğimiz başka sebeplerle nedense kaptanı deryalıktan tutun sadrazamlığa kadar gelmiş. Beşiktaş'ta ismini yaşatan hayratı var. Sinan Paşa çok meşhur ama nedense uzun da yaşamış. Pek iyi bir isim olarak anılmaz tarihlerde. Bu Sinan Paşa'nın tedbirsizliği sebebiyle bu harp uzamıştır. Zaten harbi açan da Sinan Paşa'dır. Sinan Paşa'nın beceriksizliği, diplomat yönünün zayıflığı sebebiyle memleket bir harbe sürüklenmiş ki harp istenen bir şey değildir. Ve bu harbi de yine Sinan Paşa kötü idaresiyle uzatmış ve Osmanlı Devleti'nin başına büyük bir gaile açmıştır. Kendisi sadrazam, oğlu Serdar Mehmet Paşa. İkisi de tarihler tarafından aynı şekilde sevilmeyen kişilerdir. Tam bu harpler böyle uzayınca Osmanlı Devleti'nin sınır eyaletleri olan Erdel'de, Eflak'ta ve Boğdan'da da isyanlar çıktı. Buralar biliyorsunuz halkı da Müslüman Türk'ün yaşamadığı ve mahalli asiller tarafından idare edilen imtiyazlı eyaletlerdir. Yani Osmanlı eyaleti ama kendine göre idaresi var.
İç işlerinde.
Eflak Boğdan bugünkü Romanya, Boğdan bugünkü Moldavya, Erdel bugünkü Transilvanya. Bunlar da isyan edince Osmanlı Devleti dört cepheye yayıldı. Yani Alman cephesi, Erdel, Eflak, Boğdan. Serdar olan Mehmet Paşa o kadar korkaktı ki karşısında kalabalık bir ordu görünce geri çekiliyordu. Böylece Vişegirat, Eğri gibi Osmanlı, Estergon gibi Osmanlı kaleleri birer ikişer elden çıktı. Bunların elden çıkması maneviyatı bozdu. Allah'tan ki ordu savaşarak ricat ettiği için imhadan kurtuldu. Biliyorsunuz ordu eğer kaçarsa arkadan gelenler onu imha ederler. Ama savaşarak geri çekilirse imhadan kurtulur.
Yani biraz da ot karşı
cepheyi kaybeder ama evet. Mesela bunlar arasında fark vardır. Allah'tan ki savaşarak ricat ettiği için kurtuldu. Ama neyse ki babası Eflak'ta bir başarı hasıl etti. Voyvoda'yı dize getirdi. Fakat işte bakın bir tedbirsizlik. Eflak'ı dize getirdin ama orada bir asayişi sağla. Sağlamadan tekrar cepheye döndü. Voyvoda tekrar ayaklandı. Ondan sonra ve orduyu takip etti. Sinan Paşa yolda oyalandı. Oyalandığı için arkadan Voyvoda'nın, Eflak Voyvoda'sının birlikleri yetişti. Osmanlı ordusu bir köprü üzerinden geçerken Voyvoda'nın top atışıyla köprü yıkıldı. Ve Akıncı Ocağı'na mensup binlerce asker burada öldü. Ve Osmanlı ordusunun en ehemmiyetli sınıfını teşkil eden Akıncı Ocağı bu harplerde ağır bir darbe aldı ve bir daha hiçbir zaman toparlanamadı. Çünkü Akıncı Ocağı Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan beri bir ananeyle usta çırak münasebetiyle yetişen insanlardı. Yani öyle ben seni Akıncı tayin ettim git Akıncı öyle olmuyordu. Ve bu sebeple Osmanlı Devleti'nin büyük bir zararı olmuştur bu hadise. Bu felaketlere sebebiyet veren dediğim gibi Sinan Paşa ve Mehmet Paşa'dır. Bunlar azledildi. Padişah bunu azletti. Sürgüne gönderdi. Daha önce ben Almanları yeneceğim, Alman İmparatorluğunu zincire vurup İstanbul'a getireceğim diyen adam savaşı büyük bir felakete sevk etti. Kendisi de azledip sürgüne döndü. Şimdi bu pisliği temizlemek padişaha düşüyordu. Bakalım onu nasıl bir durum. Evet. Yapacak.
Kısa bir ara, sonra tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. İkbal Yıldız'ı bir güler.
Evet, bir söner.
Bir söner, bir güldürür, bir ağlatır. Evet. Öyle olmuş galiba.
Şimdi bu Alman harpleri mesela çok konuşulmaz ama neticesi iyi oldu. İş padişaha düştü. O zamana kadar Osmanlı padişahları hep sefere çıkmıştır. Sultan II. Selim müstesna. Ama Sultan II. Selim de babasının zamanında seferlere çıkardı. Seferden korkan birisi değil. Onun zamanında deniz seferleri oldu. Deniz seferlerine padişah çıkmaz. Sultan 3. Murat zamanında esaslı bir harp olmadı, padişah sefere çıkmadı. İlk defa bir sefer olunca padişah sefere çıkmaya karar verdi. Şimdi artık harpler uzun sürüyor, eskisi gibi değil. Gidelim bir meydan muharebesi, işi bitirelimle olmuyor artık. Hı hı. Zaten yıllarca süren bir harp. Fakat padişah hocası, çok sevdiği Hoca Saadettin Efendi ki tarihçi Şeyhülislam, Hasan Can'ın torunudur malum ya, bu Sultan Selim'in nedimi. Onun da telkiniyle sefere çıkmaya karar verdi. Her yere haber gönderdiler. Padişah sefere çıkıyor. Padişahın sefere çıkması milletin fikrini ve kalbini harp meydanına yöneltti. Hı. Malumunuz bir işte muvaffak olmak için teksif etmek, yoğunlaşmak, hı hı, lazımdır. Ve padişahın kumandasındaki ordu bugün Macaristan'da bulunan Eğri'ye geldi. Eğri fethedildi. Onun için Eğri Fatih diye bilinir padişah. Eğri'nin fethi ordunun moralini yükseltti. Fakat düşman 150 kişilik bir, 150 bin kişilik bir orduyla, içinde Almanlar var, Macarlar var, papalık kuvvetleri var, Çekler var, Slovaklar var, Polonyalılar var. Bunlardan müteşekkil bir ordu. Bugün Macaristan'ın ortalarına yakın Haçova denilen bir yer var. Orada toplandı. Osmanlı ordusu yaklaşık 100 bin kişi. Şimdi burada bir kahramanlık şeyine gerek yok. Yani bizim ordumuz 100 bin, karşıda 150 bin değil. Orduda strateji mühimdir. Yani sizin silahınız iyiyse, karşı taraf isterse kuvvetli olsun. Bu mühim değil. Moral bir şeydir. Bulunduğunuz yer, bunların hepsi ölçüdür. Yani sayı insanı aldatmamalı. Yani 150 bin kişilik ordu 100 bin kişi yerdi değil esas sebep. Başka avantajlarınız olabilir. Osmanlı ordusu avantajlıydı. Fakat birkaç senedir süren harp ordunun, yani orada bulunan ordunun moralini bozmuştu. Ve düşmanın öncü kuvvetlere hücumu, öncü kuvvetlerin çekilmesi neticesini doğurdu. Bu geri cephede bir problem meydana getirdi. Onlar da öncü kuvvetle beraber çekildiler. Düşman ordu karargahına bir ok atımı mesafeye geldi. Savaş kaybetme raddesindeyken padişah, Hazreti Peygamber hırkası yanında götürürler. Padişah sefere çıktığı zaman onu sırtına aldı. Giymezler edeben. Teberrüken sırtına alırlar. Eline mızrağını aldı. Bir müddet dua ettikten sonra sadrazama ne tavsiye edersiniz diye sordu. Aman efendim siz derhal geri çekilin. Arkasından da ordu ricat etsin. Hem sizin emniyetiniz, hem ordunun imha edilmemesi, bu lazım dedi. Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi'ye sordu. Ne yapalım? Efendim dedi, yani harp böyledir dedi. Yani harpte böyle şeyler olur dedi. Sizin dedi sabit olmanız lazım yerinizde dedi. Sadrazamın değil, Şeyhülislam'ın fikrini tercih etti. Beyaz bir elbise giydi. Beyaz her yerden görülür biliyorsunuz. Eline mızrağını aldı. Yanın atını da Hoca Saadettin Efendi çekerek ordunun içinde yürüdü. Yanındakilere askerin içinde bağırın, düşman ricat ediyor, kaçıyor diye bağırın dedi. Bunlar gidip birliklerin içinde düşman kaçıyor dedi. Herkes padişah atın üzerinde, yanında Şeyhülislam görünce hücum ettiler. Hatta gayrete gelen ordunun geri birlikleri, hatta bu biraz karikatürize edilir, mutfaktakiler kepçeyi, kazanı almış, saldırdılar. Ve düşman ordusu 20 bin kişi imha edildi. Kaçan 80 bin kişiyi de Kırım Hanı önlerini keserek imha etti. Tarihin en büyük imha harplerinden bir tanesidir Haçova Meydan Muharebesi. 50 bin kişi kurtulabildi sadece. Ve muazzam bir harptir bu. Tabii sadece padişahın bu hareketi değil ama işte Cağaloğlu Sinan Paşa'nın ve Kırım Hanı Fethi Giray'ın da çok tabii bunda katkısı var. Ama işte iş başa bakıyor, yani padişahın o tavrı.
Her zaman öyledir yani, sonuçta insan eğer yüzünü birisine çevirdiyse onun en küçük mimikleri bile önemlidir.
Evet, şimdi bazı modern tarihçiler diyor ki bu tesadüfen kazanılmış bir harp. Yani işte geri birlikler saldırınca düşman korktu kaçtı. Hayır öyle değil. Birlikler niye geri çekildi? Birliklerin çekilmesinin bir sebebi var. Düşman topları uzun menzilliydi. Bizim uzun menzilli topumuz yoktu o zaman. Da bu bir kusur. Yani bizim teknik olarak onlardan geri olmamız, yani Osmanlı ordusunun teknik olarak geri olması bir kusurdu. Sonra bunu telafi ettiler. Daha önceki harplerde Osmanlı ordusu
topun menzilinin gerisine mi çekildi?
Menzil gerisine çekildiler. Bu tabii iyi bilinmediği için önce bir moral bozukluğu meydana getirdi ama padişah ve Şeyhülislam bu krizi çözdüler. Şimdi onun için böyle bir bir harp taktiğiydi bu geri çekilmek. Hı. Bunu bilmek lazım. Ve Avrupalılar şunu anladı. Dünyanın en kuvvetli kara ordusu Osmanlı ordusudur. Hı hı. Bunlarla meydan muharebesi yapmak bir hatadır. Hı hı. Bunu bir kere daha anladık. Ve bundan sonra artık kolay kolay Osmanlılarla meydan muharebelerine girmemiştir Avrupalılar. Ve burada şunu da söylemek lazım. Padişahın sefere çıkışı, Eğri Fatih ünvanını alışı da asker ve sivil bürokratların beceriksizlikleri telafi etmiştir. Yani tarihlerde düşük profilli olarak anılan bu Sultan 3. Mehmet'in bu muvaffakiyeti az bir muvaffakiyet değildir. Lider sadece sürükleyen değil, aynı zamanda kriz zamanlarında da krizi çözen ve telafi eden bir insandır. Peçevi diyor ki Haçova Meydan Muharebesi Mohaç'tan daha basit bir muharebe değildi. Mohaç Meydan Muharebesi den daha basit bir muharebe değildi. 70 yıl önce olmuş bir muharebeden daha basit bir muharebe değildi. Eğer ordu sebat edip de Budin'e doğru yürüseydi, yolda düşmanın elindeki bütün kaleler fethedilirdi ve o sene Belgrad'da kalıp o kış, sonra baharda tekrar sefere çıksalardı netice bambaşka olurdu diyor. Yani düşmanın beli tamamen kırılırdı diyor. Ama tabii geleceğe dair böyle tahminler her zaman geçerli değil. Birkaç senedir süren harp askeri yıldırmıştı ve bu zafer yorgunluğu gerek askerin gerek vezirlerin en büyük arzusu bir an evvel savaşın bitmesi ve İstanbul'a dönmesiydi. Böylece savaş bitti ve ordu döndü. Bu harpten evvel Erdel Voyvodası bir meclis toplamıştı. Ve mecliste Osmanlı'ya ayaklanalım mı ayaklanmayalım mı demişti. Erdel ileri gelenlerin hepsi Osmanlı taraftarı olmayı tercih etmişlerdi. Çünkü Osmanlı'yı sevdikleri için değil, hı-hı, Almanları sevmedikleri için. Hı-hı. Fakat Erdel Voyvodası bunu dinlememişti. Bu harp neticesinde, tabii Erdel Voyvodası da mağlup olunca, Erdel, Eflak ve Boğdan'da Osmanlı hakimiyeti güçlendi ve Osmanlı taraftarlığı güçlendi. Hı-hı. Yani Osmanlı taraftarları,
düşmanı dostumdur.
Evet, Osmanlı taraftarları gördünüz bak Osmanlı yine kazandı. Oh Almanlardan kurtulduk, ne yapalım Osmanlı'ya katlanırız dediler. Hı-hı. Dediler, bu mühimdir. Burada gene herkesin çok bildiği bir hadise daha var, ondan da bahsedelim. 1601 senesinde Arşidük Ferdinand, Alman Arşidükü Ferdinand 80 bin askerle Kanice Kalesi'ni kuşattı. Kanice çok meşhur bir kale. Şiddetli bir kış vardı. Takviye birlikleri gelemedi. Kalenin içinde 9 bin asker var. Kale komutanı da Tiryaki Hasan Paşa. Tiryaki Hasan Paşa sahte mektuplar yazdırarak kendine işte padişahtan, sadrazamdan işte takviye geliyor. İşte takviye şurada, takviye burada. Halkın moralini yüksek tuttu. Yardım geleceğine inandırdı. Kalede top olmadığı intibaını verdi karşı tarafa, düşmana. Hı hı. Ve düşman kaleye hücum etti. Hı hı, kalede top vardı. Hı hı. Top atışlarıyla düşmanı imha etti. Düşman Kanice önünden çekildi. 80 bin asker Kanice önünden çekildi. Bu tarihin en şanlı hadiselerinden bir tanesidir. Bunun üzerine tabii huruç hareketleri yaptı bu arada ve düşman geri çekildi. Düşmanın bütün mühimmatı ele geçirildi. Çok esir elde edildi ve böylece Alman harplerinin nihai zaferi oldu bu Kanice. Yani mührü Tiryaki Hasan Paşa bastı. Kendisine padişah tarafından vezirlik rütbesi verildi. Eskiden vezirlik herkese verilmiyordu. Vezirlik rütbesi verince Tiryaki Hasan Paşa ağladı. Niçin ağladı? Sevinçten değil. Yani basit bir kale müdafası yapanlara vezirlik rütbesi verilir mi? Devlet bu kadar düştü mü dedi yani. Hmm. Eskiden dedi vezirlik çok büyük işler yapanlara ancak verilirdi.
Bu artık
üzüldü,
büyük iş sayılıyor.
Üzüldü. Şimdi tarihçiler diyor ki Tiryaki Hasan Paşa gibi insanlar devletin şanını o kadar yüksek görürdü ki yani devletin iltifatından kendini kıskanırdı. Yani iltifat edilse kendisine utanırdı. Yani niçin bana iltifat ediyor? O işte o zaman vatana, millete hizmet şuurunun insanlarda ne kadar yüksek olduğunu göstermesi bakımından.
Ama bir kırılmanın da başladığını gösteriyor
tabii,
değil
mi? O da gösteriyor. Ağlaması zaten evet. Bunu gösteriyor. 1601. Yine Sultan 3. Mehmet devrinin talihsiz hadiselerinden bir tanesi. Haçova Meydan Muharebesi'nde ordu mensuplarından 30 bin kişinin firar ettiği tespit edildi. Bunların büyük bir kısmı Anadolu askeriydi, eyalet askeriydi. Ve bir sayım yapıldı. Harp dönüşü bunların hepsi ordudan ihraç edildi. Bazıları cezalandırıldı. Şimdi bu yapılırken.
Peki kaçtı da nereye gitti?
Harbi, orduyu iltihak etmediler.
Şeyde
ismi var.
Olması gerekirken yok.
Yok.
Veya yani baştan hiç katılmamış.
Başta katılmış, yarı yoldan dönmüş, sayım yapılıyor. Belli yerlerde sayımlar yapılıyor. O birlikler yok. Padişah buna çok kızdı. Tabii bu yapılırken mazereti olup gelmeyenler de var. Bunların gözünün yaşına bakılmadı. Bir de haklı haksız böyle tezvirat yapanlar var. İstemediği adamı, onun makamını almak isteyenlerin yaptığı tezviratlar var. Bunları da ciddiye almadan yani biraz haksızlıklar yapıldı. Bu haksızlıklar Anadolu'da büyük bir isyana sebebiyet verdi ki biz bu isyanları Celali isyanları diyebiliyoruz. Yani haksızlığa uğradığını düşünenlerle aslında hak ettiği halde kendisini böyle gösterenler birleşerek Anadolu'da büyük bir memnuniyetsiz kitleyi de yanına alarak bir isyan meydana getirdiler. Niye Celali dendi? Çünkü Yavuz Sultan Selim zamanında Bozoklu Celal diye bir adam tımarı elinden alındığı için ayaklanmıştı. Onu hatırlatan bir şekilde buna Celali isyanı denildi. Hatta mesela Kırım Hanı Gazi Giray Han hastaydı. Sefere kardeşini göndermişti. Ona bile kızdı padişah, azletti onu. Nasıl gelmezsin sen savaşa diye. Halbuki mazereti vardı. Tabii bu 30 bin kişinin tek geliri bu. Askeri mansıplar. Bu
ama bunu da yerine getirmiyor.
Ama olmayanlar da vardı. Bu Anadolu'da ciddi bir iktisadi buhran doğurdu. Bunlar eşkıyalığa başladılar.
Bayağı yol kesmeye.
Evet, yol kesmeye başladılar. Bu sefer bunu fırsat bilenler de etrafta toplanınca Anadolu'da muazzam bir problem meydana geldi. Karayazıcı Abdülhalim diye bir adam, subay, eski subay, etrafına adamlar topladı ve kendisini padişah ilan etti. Hükümet şöyle bir adeti vardı Osmanlıların. Böyle adamlarla önce bir görüşüp bir adam gönderip bunu affettirmek. Karayazıcı'ya dediler ki seni biz vali yapalım. İsyandan vazgeç, kabul etti. Amasya valisi oldu. Ama bir kere tadını aldı ya bu hükümdarlığın. Tekrar isyan etti. Kendisini hükümdar ilan etti. Ve bunun üzerine isyan uzun zaman uğraşmakla beraber, yani yıllarca devam etmekle beraber ilk kıvılcım Sultan 3. Mehmet zamanında söndürüldü ki burada gene bir acı hadise yaşandı. Anadolu'dan devamlı böyle sıkıntılar geliyor. Padişahın oğlu Şehzade Mahmut, baba dedi, bu ne iş öyle dedi Anadolu'da, beni sen dedi Anadolu Serdarı yap, ben gideyim bu eşkıyanın hakkından geleyim. Padişah bir komplo ile karşı karşıya olduğu
hissine
kanaatine kapıldı. Tabii tarihte de böyle deliller var ve oğlunu idam ettirdi. Şehzade Mahmud'u. Tarihçiler Şehzade Mahmud'un aslında başkalarıyla başka görüşme yok, iyi niyetli olmadığını, başkalarıyla başka görüşmeler yaptığını, babasını pasif bulduğunu anlatıyor. Bu arada İran Şahı sınırı geçti, Tebriz'i işgal etti. Tebriz teslim oldu, kan dökülmemesi karşılığında. Buna rağmen kadın erkek çoluk çocuk ayırmadan bütün halkı kılıçtan geçirdi. Bu arkasına Nahçıvan, Revan düştü. Bu haber padişaha ulaşınca padişah üzüntüden hastalandı. Yemeden içmeden kesildi ve 1603 senesinde vefat etti. Osmanlı tarihinde böyle üzüntüden vefat edenler vardır.
Evet, daha önce de konuşmuştuk.
37 yaşındaydı, kalp krizinden vefat etti. Ayasofya avlusuna gömülmüştür. Sultan 3. Mehmet yani bu buhranlı bir zamanda vefat etti. Bir oğlunu idam ettirmişti. İki oğlu sağlığında öldü. İki oğlu kaldı geride. Ahmet ve Mustafa. Ahmet tahta çıktı. Birinci Ahmet adıyla.
Tahta geçişiyle ilgili de yine şimdi şehzadelerden bahsediyoruz madem. Tahta geçişiyle ilgili de böyle biraz daha kara senaryolar konuşulur.
Şimdi Sultan 3. Mehmet tahta çıktığında kardeşlerini idam ettirmişti. Çünkü malumunuz Osmanlı tarihinde öteden beri bir anane var. Fatih'in teşkilat kanunnamesi icabınca tahta çıkan şehzadenin diğerlerini idam etmesine kanun cevaz veriyor. Sultan 3. Mehmet de bu kanunu tatbik etti. Bu kanunu tatbik etmesi gerek sarayda gerekse halkta büyük bir infial meydana getirdi. Yani bu kadar çok şehzadenin idam edilmesi ve padişah uğursuz olarak görüldü. Ve ondan sonra da Osmanlı saltanatında bu adet terk edildi. Yani tahta geçen Sultan Ahmet artık şehzadeleri idam ettirmedi. Osmanlılarda veraset ananesi değişti. Tahta artık babadan oğula değil, padişahın oğlu değil, en yaşlısı geçmeye başladı.
Çok acı bir olay olarak tasvir ediliyor. Yani yaş itibariyle de çok küçük.
Küçükler de var ama yani biliyorsunuz monarşilerde küçük olmak saltanata hükümdar olmayacağı manasına gelmiyor.
Bir risk de almıyor mu ama yani tabii, bir yandan da doğru, hepsini öldürerek.
Doğru, büyük bir risk. Yani Osmanlı Hanedanı birkaç defa böyle kesilme tehlikesi yaşanmış. Böyle büyük de bir risk var. Fakat Osmanlıları anlamadan bunu anlamak mümkün değil. Osmanlılar milleti, vatanı, insanların iyiliğini kendilerinin saltanatından, kendilerinin iyiliğinden önde görmüşler. Böyle bir şuur onlara yerleşmiş. Bir de acı tecrübeler insanlarda biliyorsunuz sarsılmaz bir inanç meydana getiriyor.
Daha o kadar acı yaşanmış,
yaşanmış daha önce. Yaşamamak için daha yani o kadar büyük bir problem ki kesip atıp parmağı kurtulmak, yani dişi çektirmek gibi bir şey olarak görülmüştür. Bu böyle. Halbuki Sultan III. Mehmet'i tasvir eden bütün kaynaklar çok nazik, çok halim selim, konuşurken mahcubiyetten yüzü kızaran.
Sanata
çok düşkün. Yani şiirleri var. Yok durur zulme rızamız, adle biz mailleriz, gözetiriz hak rızasın diye bir şiiri vardır onun, şairliği var. Adli adıyla adli, yazmış. İki tane adli vardır. Biri Sultan II. Mahmut, biri Sultan III. Mehmet. Hassas bir insanmış. Çok dindar. Fakat diyorlar ki çok kolay ikna olurdu. Yani padişaha ikna etmek kolaydı. Dindardı. Halveti tarikatına mensuptu. Hazreti Peygamber'in adı her anıldığında ayağa kalkardı diyor tarihler bunu o zaman da anlatan. Çok kıymetli şahsiyetler onun zamanında hala yaşadılar. Yani bir gerileme devri değildir. Toprak kaybı yaşanmamış onun zamanında. Toprak fethi de olmamış. Onun için duraklama devri olarak görülür ama o parlaklık yine devam ediyor. Mesela sanatta, edebiyatta, Selaniki gibi, Ali gibi tarihçiler, Hoca Saadettin Efendi gibi ilim adamları yaşamış. Nevi, Baki gibi şairler onun devrinde yaşamış. Yani Medine'de bir medresesi var. Mesela çok fazla hayır eseri yoktur Sultan III. Mehmet'in fakat Medine-i Münevvere'de bir medrese yaptırmış. Binasını ben görmüştüm. Ava meraklı bütün padişahlar gibi. Ok atmakta, yay çekmekte çok usta. Devamlı silahla gezermiş. Yani sırtında yayı, yanında kılıcıyla gezermiş. Yani savaş normal sanatlarına diyorlar çok düşkündü. Bu ince kalbi istismar edilmiştir. Yani hassas tabiatı, şairane tabiatı.
Çok normal değil mi şu anda bile? Evet. Biraz daha böyle duygusalsanız, evet, biraz daha evet, zarifseniz, narinseniz suistimal ediliyorsunuz.
Evet, yani etrafındaki insanlar çok esaslı değildir. Yani iyi niyetli insan, iyi niyetle hareket etmiş ve bu işi bilen adamları işe getirmeye çalışmış. Mesela lalasının vefatından sonra Hoca Saadettin Efendi'ye çok bağlanmış. Hoca Saadettin Efendi çok büyük bir nüfus sahibi olmuş. Ama ilim adamıydı, adil bir kişiydi. Herkes ondan çekinirdi. Onun ölümüyle padişah yalnız kalmıştır. Ve çok Yemişçi Hasan Paşa gibi çok liyakatsiz, kaba insanların elinde kalmış. Bir de Osmanlı geleneğinde padişah değil, devlet adamları devleti idare eder. Padişah bazen çaresizlik içinde kıvranmış. Bazen müdahale etmiş. İşte bir Eyüp Sultan'a ziyaret ettiği zaman bazı kadılar demişler, efendim biz haksızlığa uğradık. Bakın böyle böyle şöyle şöyle kaz asker şikayet etmişler. Padişah da gelmiş, hemen onların sözüne bakmamış. Kaz asker hakkında bir tahkikat yaptırmış. Hakikaten haklılar. Kaz askeri azletmiş. Yani bu gibi şeyleri de var padişahın. Müdahaleleri de var. Müdahaleleri de ama çok mahdut. Hatta demiş yani benim hocama danışmadan hiçbir iş yapılmayacak. Halbuki Şeyhülislam Osmanlılar'da icraî makam değildir. İstişari makamdır. Bu iyi bir şey. Hoca Saadettin Efendi şöyle bir hususiyeti var. Onu da antır parantez söyleyelim. Ordu da ıslahat yapmak istiyordu. Yani son birkaç senedir Alman harplerinde getirdiği tecrübeyle yaşanan problemlerin ordudaki bazı problemlerden kaynaklandığını düşünüyorum.
Aslında zamanında görmüş ve yerine getirmiş.
Padişah da buna ikna etti. Padişah da buna ikna etti. Dedi ki biz dedi eyalet askerlerini güçlendirelim. Konvansiyonel silahları güçlendirelim, yeniçerileri azaltalım ve orduyu tekrar Kanuni Sultan Süleyman devrindeki ihtişamına, vurucu gücüne kavuşturalım. Padişah da bunu kabul etti fakat Hoca Saadettin Efendi 1599'da vefat etti. Bu tek başına padişahın yapacağı bir iş değil. Ehil bir adam bulamadı. Biliyorsunuz bu projeyi torunu Sultan II. Osman tekrar ele aldı ama tecrübesizliği sebebiyle yarı yolda kaldı. Yani bu çekişmeler, devlet adamlarının çekişmeleri padişahı fevkalade rahatsız etti. Kime güvendiysem demiş, itimadımı boşa çıkarttı. Dünyada sadık, hakşinas, hakbilir bir kişi bulamadım demiştir. Hmm. Yani bu Lala Mehmet Paşa ve ardından Hoca Saadettin Efendi'nin ölümü padişahı çok yalnız bırakmıştır.
Aslında işte devlet işi süreklilik istiyor. Evet. Bir sonraki nesli, yönetici neslini mutlaka yetiştirmek lazım.
Yetişmeyince de olmuyor. Mesela padişah enteresan, ilk defa Cuma Selamlığı'na çıktığında vezirleri yanına çağırıp mesela at üstünde onlarla devlet işlerini müzakere edermiş. Bu mesela ilk defa Osmanlı tarihinde görülen bir şey. Pratik bir padişah. Hmm. Yani divan toplayalım, komisyona havale edelim demiyor. Hemen eğiliyor o anında. Yani şeyler çabuk olsun. Böyle bir şey var. Tabii bunu görenler büyük ümitler beslediler padişahtan. Fakat padişah dediğim gibi tek başına bu işi yapacak birisi değil. Etrafında adam yok. Kahtı rical demek ki o zamanlar başlamış. Sokulu Mehmet Paşa gibi birisi yok. Bir de padişah debdebeye düşkün değildi. Çok sade birisiydi. Babası debdebeye düşkündü. Yani Sultan III. Murat çok güzel giyinirdi. Hep şatafat. Biliyorsun Topkapı Sarayı onun zamanında çok parlaktı.
Hep böyle oluyor galiba. Heh. Babalar ve oğullar arasında nesil atlıyor.
Sultan Selim, Kanuni Sultan Selim. Evet. Burada da Sultan III. Mehmet fevkalade sade. Şatafatı hiç sevmez. Tahta çıkar çıkmaz saraydaki protokolü, lüzumsuz eğlenceleri falan hep tasfiye etmiş. Sarayın borçları var tabii bir takım muamelelerden. Hemen onları ödeyin demiş. Annesi çok ciddi bir siyasi figür. Safiye Sultan, Arnavut asıllıdır. Padişah onu çok sever ve çok hürmet ederdi. Onun için annesinin tesirinde kaldığı söylenmişse de doğru değildir. Kaldıysa da Safiye Sultan çok dirayetli bir insandır. Okumaya çok meraklı olduğunu söyledim. Bilhassa Avrupa siyasetine çok meraklıydı. Buna dair kitaplar getirtir, tercüme ettirirdi. Kendisi Arapça, Farsça bilirdi ama ecnebi lisan bilmediği için bunları tercüme ettirirdi. Avrupa tarihleri, Avrupa'daki siyasi hadiseler, bunları okurdu. Devamlı raporlar getirttirirdi. Yani yabancı memleketlere dair, onların siyasetlerine dair getirttirirdi. İngiltere ile siyasi münasebetler onun zamanında çok canlanmıştır. Sultan 3. Murat zamanında kuruldu babası. Hı hı. Kraliçe Elizabeth o zaman tahtta. Sultan 3. Mehmet zamanında bu münasebetler arttı. Hatta Kraliçe Elizabeth'in bir ork gönderdiği rivayet edilir. Sultan 3. Mehmet elçiye teşekkür ediyor. Ondan sonra elçi gittikten sonra bu orgu alın diyor. Sarayda diyor benim hiç görmediğim bir yere koyun diyor. Hı. Sultan 3. Mehmet öyle birisi değil. Dediğim gibi eğlenceye, şatafata meraklı birisi değildi. Onun için değişik bir devlet adamı figürü. Yani sade, devlet işleriyle alakalı, siyasetle alakalı, iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalışan, pratik fakat yalnız. Pek çok devlet adamının yaşadığı problemleri yaşamış, yalnız. Hı. Yanında onu dinleyebilecek, onun fikirlerine adapte olabilecek, onunla senkronize halde yaşayacak.
Aynı hayali kuran insan, şimdi öyle diyor ya, benimle aynı hayali kuranlar yok.
Yok, yok. Evet. Bunu padişah görmüş ve bu ümitsizliği her zaman söylemiş, dile getirmiş. Adil bir hükümdar, yani adaleti olan şeyini söyledim. Yok durur zulme rızamız, adle biz mailleriz. Yani zulme rızamız yok hiçbir zaman. Hep adalete meylederiz. Gözleriz hakkın rızasın, emrine kailleriz. Yani her işte biz Allah'ın rızasını gözetiriz. O emrederse onu yaparız. Bu en güzel şiirlerinden bir tanesidir. Burada padişahın karakterini göstermesi cihetiyle mühimdir. Ha bir de tütün hayatımıza ilk defa bu padişah zamanında girmiştir. Bu da Sultan 3. Mehmet devrinin sosyal hadiselerinden bir tanesi. Peçevi anlatıyor. İngiliz tüccarlar gelip gitmeye başladılar. Bu devirde zannediyorum 1601, yani padişahın vefatından 2 sene evvel tütün Osmanlı ülkesine geldi. Rağbet buldu. Merak saldı herkes buna. Ondan sonra biliyorsunuz tartışmalar yaşandı. Bu caiz midir, değil midir, tehlikelidir, değil midir? Devlet bundan vergi alsın mı, almasın mı? Devlet buna vergi koydu, tömbeki vergisi. Arkasından sonra gelen padişahlar bunu yasakladı. Ondan sonra gelen padişahlar bunu serbest bıraktı. Çünkü artık Şeyhülislamlar bile tütün içmeye başladı. Ulemalar ihtilaf etti falan filan. Yani böyle bir devir Sultan 3. Mehmet devri. Fakat dediğim gibi Sultan 3. Mehmet yani Tebriz katliamı sebebiyle üzüntüsünden hasta olarak yemeden içmeden kesilen ve vefat eden bir padişah figürü görüyoruz karşımızda. Yani milletinin iyiliği için, vatanının iyiliği için kendisini feda eden birisini görüyoruz. Ve icabında ordusunun başında atına binerek sefere giden bir padişah görüyoruz. Ve harbin en kötü zamanında dirayetiyle, sebatıyla meşveret edip en doğru fikri desteklemesiyle bir harbin önüne geçen, bir kaybın önüne geçen, büyük bir zararı telafi eden bir padişah görüyoruz. Yani dediğim gibi modern tarihçiler biraz burun kıvırsa da işte kaçıyordu padişah da. Şey nereye gidiyorsunuz padişahım deyip şey Rüstem önünü tuttu da öyle bir şey yok. Yani o zamanki kronikler padişahın istişare ettiğini ve şey Rüstem'in görüşünü kabul ettiğini söylüyor ama biliyorsunuz bazı tarihçiler bazı şeyleri egzajere etmek isterler.
Biraz Osman, popülist bir şey yakalamaya
yakalamak
çalışıyorlar.
Yani. Yani padişah bile kaçmaya karar verdi de düşürmüş olabilir padişah. Neticede harp kaybedilmeyi üst
tuttuğu zaman. Zaten öyle bir öneride bulunmuş da sadrazam.
Gayet tabidir yani pek çok harpte Fatih de geri çekilmiş, Kanuni de geri çekilmiş, geri çekilmekten tabii peygamber geri çekilmiş. Yani geri çekilmekten tabii ne olabilir? Bu kaçmak olarak değerlendirilmez. Harbin en mühim husiyetlerinden bir tanesi ricattir. Evet. Ricat etmezseniz yok olursunuz. Bazen zafer ricatta kazanılır.
Evet, bazen strateji bunu gerektirir.
Nitekim bu da bir taktikti. Böylece Sultan 3. Mehmet yine Osmanlı tarihinde hiç de parlak olmayan silik yerinde kalmış. Ama biz onu biliyoruz ki yani devrindeki belki devlet adamlarının, dünyadaki devlet adamlarının içinde birinci sırada belki, yani en azından birinci kategoride gelebilecek devlet adamlarından bir tanesiydi.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.